Ayrım 22.
Yenilgiye uğratılan ülkelerde krallığa ve feodal lordlara ait mülklerin gasp edilmesi, düşman ordularından, garnizonlarından, müzelerinden ve hazinelerinden doğrudan elde edilen ganimetler, para ya da eşya olarak zorla ödettirilen savaş tazminatları ve Fransız alaylarına uydu devletlerde karargah kurdurup bu devletlerden askerlerin ihtiyaçlarını karşılamalarını istemek yoluyla Napolyon, muazzam boyutlardaki askeri giderlerini çıkarmakla kalmamış, Fransa'ya oldukça büyük kazançlar da sağlamıştır. Tabii kendisine de. Fransa'nın gücünün dorukta olduğu dönemde bu, domain extraordinary, olağanüstü topraklar çevrenin notu. Nin, yöneticileri tarafından toplanan paralar olağanüstü düzeydeydi ve kimi yönlerden Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı sırasında uydularını ve yendiği düşmanlarını yağmalamasına benzer bir örnek oluşturuyordu. Söz gelimi Prusya, Jona'dan sonra 311 milyon frank ceza ödemek zorunda bırakıldı ki bu Fransız yönetiminin olağan gelirlerinin yarısına eşitti. Her yenilgide Habsburg İmparatorluğunu toprak vermeye ve yüksek bir tazminat ödemeye zorladı. İtalya'da 1805-1812 arası toplanan vergilerin yaklaşık yarısı Fransa'ya gitti. Tüm bunlar çok büyük Fransız ordusunun büyük bir bölümünü ana yurdun dışında tutmak ve Fransız vergi yükümlülerini savaşın tüm giderlerini ödemekten kurtarmak gibi çift yönlü bir yarar sağlıyordu. Olağanüstü komutanın yönetimindeki Fransız ordusu başarılı olmayı sürdürdükçe sistemin zarar görmesi mümkün görünmüyordu. Bundan dolayı da imparatorun sık sık şu iddiada bulunmasını duymak şaşırtıcı değildi. Benim gücüm şanımdan, şanım ise kazandığım zaferlerden gelir. Gücüm yeni şan ve zaferlerle beslenmediğim takdirde zayıflayacaktır. Beni ben yapan fetihlerimdir ve ancak fetih yaparak durumumu koruyabilirim. O halde Napolyon'u devirmek nasıl mümkün olacaktı? Ordu için insan gücü eksiği olan İngiltere bunu tek başına yapamazdı. Karadaki rakiplerinden herhangi birinin tek başına Fransa'ya yönelteceği saldırı başarısızlığa mahkumdu. Prusya'nın kötü bir zamanlama ile 1806'da savaşa girişi bunu göstermişti. Ama uğraşları boşa çıkan Avusturyalıları 1809'un başlarında Fransa'yla yeni savaşlara girmekten alıkoyamamıştı. Gene de Avusturyalılar Ekmügl ve Aspern'de büyük bir şevkle savaşmalarına rağmen Wagram'da yeni kayıplar Viyana'yı bir kez daha barış istemek ve Fransa ile müttefiklerine yeniden toprak vermek zorunda bıraktı. Üstelik Fransızların Avusturya karşısındaki başarıları Napolyon'un İspanya'daki ayaklanmayı bastırmak için buraya saldırmasının hemen ardından gelmişti. O halde öyle görünüyordu ki nerede imparatorun iradesine başkaldıran çıkarsa derhal icabına bakılıyordu. Denizlerde de İngilizler Kopenhag saldırısında olduğu gibi Ağustos 1807, ister o sırada düşmanları ister ileride kendilerine düşmanlık edebilecekler olsun, hepsine karşı aynı acımasızlığı gösteriyor ama askeri kaynaklarını hala Güney İtalya açıklarındaki küçük çaplı baskınlar, Buenos Aires'e yöneltilen beceriksiz bir saldırı ve 1809 yazında felaketle sonuçlanan Walcher'ın harekatı uğruna çarçur ediyorlardı. Ancak tam Napolyon'un kurduğu sistem yenilmezmiş göründüğü sıradadır ki imparatorluk binasında önemli çatlaklar belirdi. Birbiri ardınca gelen askeri zaferlere rağmen Fransa'nın bu savaşlarda verdiği kayıplar büyük olmuştu. Eylau'da 15 bin, Friedland'da 12 bin kayıp. Belan'da öldürülen ya da teslim alınan 23 bin asker, Aspern'de 44 bine varan muazzam ölü ve yaralı sayısı, Wagram'da ise bir 30 bin daha. Deneyimli askerler en azından muhafız alayları dışında çok azalmıştı. Söz gelimi 1809 yılında Armée de l'Allemagne'ın muhafız alayı dışındaki 148 bin askerinden 47 bini genç yaştaki acemilerdi. Napolyon'un ordusunda da Hitler'inkinde olduğu gibi fethedilen ülkelerden ve uydu devletlerden çok sayıda asker vardı. Ama Fransa'daki insan gücü kaynağının aşınmaya uğradığı açıktı. Oysa ne yapacağı belli olmayan Çar'ın hala çok sayıda yedek askeri vardı ve Wagram'dan sonra bile inatçı ve duruma iyice içerlemiş olan Avusturyalılar hayli büyük bir hazır orduya sahiptiler. Tüm bunların yakın bir gelecekte birer anlamı olacaktı. Üstelik Napolyon'un 1808'in sonlarında İspanya'ya giriştiği saldırı bu savaşı kendisinin safça hayal ettiği gibi çözüme ulaştırmamıştı. Napolyon resmi İspanyol ordusunu dağıtmakla bilmeden yerel halkı kurtuluşu gerilla harbinde aramaya itti. Bunun bastırılması ise büsbütün zordu ve Fransız kuvvetlerinin karşı karşıya olduğu lojistik sorunları arttırdı. Yerel halk yiyecek vermeyince Fransız ordusunun kendi güvenilmez kaynaklarına olan bağımlılığı kritik bir noktaya vardı. Üstelik İspanya'yı, dahası Portekiz'i birer muharebe meydanına çeviren Napolyon, öyle bir şey amaçlamadığı halde hala ihtiyatlı davranan İngilizlerin sorumluluk yüklenmeye ikna edilebilecekleri birkaç bölgeden birini seçmişti. İngilizler bunu önceleri deneme niteliğinde, daha sonra da Wellington'ın Fransız Elan'ını, Elan enerji ve güven çevirenin notu, dizginleyip aşınmaya uğratmak üzere yerel halkın sempatisinden, yarımadanın coğrafyasından, deniz egemenliğinden ve son ama önemli bir nokta olarak da gitgide profesyonellik kazanan kendi askerlerinden nasıl yararlandığını görerek artan bir güvenle yaptılar. Massena'nın ordusunun 1810-1811'de Lizbon üzerine sonuçsuz kalan yürüyüşü sırasında 25 bin ölü ve yaralı verilmesi, 300 bin Fransız askerinin Pirenelerin güneyine gönderildiği bir sırada bile İspanya çıbanının neşter vurulup deşilemeyeceğini gösteren erken bir belirtiydi. İspanya konusu Fransa'yı zayıflatmanın yanı sıra, bununla eş zamanlı olarak İngiltere'nin sırtındaki yükü hem stratejik hem ticari açıdan hafifletiyordu. Ne de olsa bundan önceki İngiltere-Fransa savaşları sırasında İspanya Fransa'nın yanında çarpışmıştı. Bu ise Cebeli Tarık'a karşı karadan ve İngiliz donanmasına karşı da Fransız-İspanyol birleşik filolarıyla denizden gelen bir tehdit oluşturmakla kalmamış, yarımada üzerindeki Latin Amerika'daki ve genel olarak Akdeniz'deki ihracat pazarlarını da etkilemişti. Düşman yerine dost bir İspanya bu baskınların hepsinin son bulması demek oldu. Lüncazir ve Midlands ürünlerinin eski pazarlara yeniden girebilmesiyle Avrupa sisteminin İngiltere'nin ticaretine verdiği zarar artık büyük ölçüde azalmıştı. 1810'a gelindiğinde İngilizlerin toplam ihracatı 1808'de 37 milyon sterlinken 48 milyon sterlin gibi bir rekor rakama ulaşmıştı. Bu ferahlama yalnızca geçici olsa ve Baltık Denizi'nin kapanması ve zorla askere alma ve abluka konularında İngilizlerle Amerikalılar arasındaki kavga yüzünden giderek önemini kaybetse bile yeterliydi. Napolyon'un büyük Avrupa dışı düşmanını hem de Avrupa anakarası üzerinde ayaklanmaların patlak verdiği bir sırada ayakta tuttu. Aslında Napolyon'un Avrupa üzerinde kurduğu sistemin temelinde bir çelişki yatıyordu. Devrimin Fransa kapsamındaki yararları ya da sakıncaları ne olursa olsun, özgürlük, kardeşlik ve eşitlik duyurusunda bulunan bir ulus, şimdi de imparatorunun buyruğu ile Fransız olmayan halkları yenilgiye uğratıyor, onların toprakları üzerine asker yerleştiriyor, mallarını müsaade ediyor, ticaretini bozuyor, onlardan çok büyük miktarlarda tazminat ve vergi istiyor ve gençlerini askere alıyordu. Avrupa sistemi çerçevesinde giderek arttırılan denetimler de öfke uyandırıyordu. Çünkü Napolyon'un İngiltere'ye karşı yürüttüğü ekonomik savaşta yalnızca Nantes ve Bordeaux değil, Amsterdam, Hamburg ve Trieste de zarar görüyordu. Birkaçı İspanyolların yaptığı gibi silaha sarılıp açıkça ayaklanıyor ya da Rusların 1810 aralığında yaptıkları gibi yıkım getiren Avrupa sisteminden çekiliyorlardı. Ancak Napolyon'un büyük ordusu Moskova seferinde perişan edilip Armée de l'Allemagne'da Pirenelere doğru sürülünce Fransız hegemonyasından kurtulma fırsatı beliriverdi. Artık Prusyalılar, Ruslar, İsveçliler ve Avusturyalılar için gerekli olan şey hazırda tüfek, çizme ve giyecek stoklarının olması ve tabii bir de para idi. Bunları da İngilizler, Portekizli ve İspanyol müttefiklerine zaten vermekteydiler. Böylece bir yanda Britanya adalarının güvenliği ve nispi zenginliği, öbür yanda da Fransız yönetiminin aşırı yayılmış olması ve gitgide daha açgözlü hale gelişi. Sonunda etkileşim içinde Napolyon İmparatorluğunu devirme sürecini başlattılar. Ekonomik ve jeopolitik etkenlerin böylesine genel bir çözümlemesi ister istemez konunun daha kişisel yönlerini, söz gelimi Napolyon'un giderek artan ataletini ve kendisiyle ilgili vehimlerini önemsizmiş gibi gösterebilir. Ayrıca savaşın hemen hemen son yılına kadar askeri dengenin çok sallantıda olduğu noktasını da yeterince vurgulayamayabilir. Çünkü eğer aynı yolda ilerlemeye devam etselerdi, Fransızlar o zaman için bile muazzam bir donanma kurmalarını sağlayacak kaynaklara sahiptiler. İngilizlerin ihracat ekonomisi en zorlu sınavını ancak 1812'de yaşayacaktı ve Leipzig Savaşı'na kadar Ekim 1813 Napolyon'un doğulu düşmanlarından birini mahvedip bu yolla kendisine karşı kurulmuş ortaklığı dağıtması oldukça mümkün görünüyordu. Bununla birlikte o tarihte Fransızların aşırı genişlemesi, Napolyon'un kendi aşırı gururunu yansıtırcasına son haddine ulaşmıştı. Ve herhangi önemli bir aksiliğin sistemin öbür bölümlerini de etkilemesi kaçınılmazdı. Bunun da tek sebebi, yarılan bir cepheyi onarmak üzere o bölümlerden asker çekme zorunluluğuydu. 1811'e gelindiğinde İspanya'da 353 bin kadar Fransız askeri vardı. Ama Wellington'ın çözümlediği gibi bunların bulundukları noktanın ötesinde bir güçleri yoktu. Çabalarının büyük bir bölümünü ulaştırma hatlarının savunulması alıyor, bu da onları İngiliz, Portekiz, İspanyol ilerlemesi karşısında zayıf bırakıyordu. Bir sonraki yıl Napolyon Rusya'nın bağımsızlığını ortadan kaldırmaya karar verdiğinde, Moskova üzerine yürüyenlere katmak üzere İspanya'dan ancak 24 bin asker çekebilmiştir. Büyük ordudaki 600 bine aşkın askerden yalnızca 270 bini Fransızdı ve bu sayı yarımada üzerinde kalanlarınkine eşitti. Üstelik yerli Fransızlar arasında ilhak edilmiş topraklardaki Belçikalılar, Hollandalılar ve pek çok İtalyan bulunduğu için Rus seferi sırasında Fransa'nın 1789 öncesi sınırları içinden toplanan askerlerin azınlıkta kaldıkları kesindi. Bu durum savaşın ilk başarılı aşamalarında bir şey fark ettirmemiş olabilir. Ama geri çekiliş sırasında askerler zehir gibi soğuktan ve yağmacı kazaklardan kaçıp evlerine dönmek için çırpınırlarken önemli bir nokta haline gelmişti. Büyük ordunun Rusya seferi sırasında kayıpları korkunçtu. Ölü sayısı belki 270 bine ulaşıyordu. 200 bin asker esir alınmış ve 100 top ile 200 bin at kaybedilmişti. Doğu cephesi Fransız ordusunun moralini başka her türlü etkenden daha çok bozdu. Bununla birlikte Doğu Avrupa'ya ve İspanya Yarımadası'na yapılan seferlerin 1813'ten başlayarak nasıl etkileşim içinde son çöküşü hazırladıklarını anlamak önemlidir. Çünkü o tarihe gelindiğinde Fransızları Almanya boyunca kovalamak için Rus ordularının pek az gücü, çoğu generalinde pek az hevesi kalmıştı. İngilizler dikkatlerini bir ölçüde Amerika ile olan kendi savaşlarına çevirmişlerdi. Napolyon ise 1813 yazının başlarında 145 bin kişilik yeni bir kuvvet toplamış ve bu onun Saksonya hattını tutup ateşkes görüşmeleri yapmasını sağlamıştı. Prusya akıllıca davranarak Rus tarafına geçtiği, Metternich'te 250 bin kişilik bir Avusturya ordusuyla müdahale edecek gibi göründüğü halde doğulu güçler hala bölünmüş bir halde ve belirsizlik içindeydiler. Böylece Wellington'un Joseph Bonaparte'ın ordusunu Vitoria'da perişan edip Haziran 1813 Pirenelere doğru sürdüğü haberi, Avusturyalıları savaş ilan ederek Fransızları Almanya'dan atmak üzere Rus, İsveç ve Prusya kuvvetlerine katılmaya teşvik etmesi açısından önemliydi. Bunun bir sonucu olarak Ekim'de başlayan Leipzig Savaşı İngiliz ordusunun hiç görmediği ölçülerde yapılmıştır. 195 bin Fransız 4 günlük savaş sırasında 365 bin kişilik müttefik ordusu tarafından ezilmişti. Ama bu ordu ekonomik açıdan İngilizlerin para yardımlarından ve sağladıkları 125 bin tüfek, 218 parça ağır silah ve daha pek çok araç gereçten destek almıştı. Öte yandan Fransızların Leipzig yenilgisi artık Pirenelerin kuzeyinde bulunan Wellington'u, Bayonne ve Toulouse üzerine yürümeye teşvik etmiştir. Prusya ve Avusturya orduları Ren'in öbür tarafına taşıp, Kazaklar da Hollanda'yı istila edince Napolyon, 1814 başlarında Kuzeydoğu Fransa'da parlak bir taktik savunması yürüttü. Ama ordusunun gücü tükenmişti ve orduda çok fazla sayıda deneyimsiz acemi asker vardı. Üstelik artık savaş kendi topraklarında yapıldığı için Wellington'un önceden söylediği gibi Fransız halkı coşkulu değildi. İngilizlerin Fransa'yı eski sınırlarının içine çekme yolundaki ısrarları ve 9 Mart tarihli Chaumont Antlaşması'nda yer alan 5 milyon sterlinlik ek yardım sözüyle güçlenen müttefik hükümetler baskılarını sonuna kadar sürdürdüler. 30 Mart 1814'te Napolyon'un mareşallerinin bile canına tak demişti. Bir hafta sonra da imparator tahtından feragat etti. Bu destansı olayların yanında 1812-1814 İngiliz-Amerikan Savaşı stratejik bir yan gösteri gibi kalmıştı. Avrupa sisteminin çöküşüyle aynı zamana denk gelmesi ve İngiliz-Amerikan ticaretine büyük ölçüde bağımlı olan New England eyaletleri mücadele sırasında kayıtsız, çoğu kez de tarafsız kalmamış olsalar, bu savaş ekonomik yönden İngiliz çıkarları için çok daha ciddi sonuçlar verebilirdi. Amerikalı kuvvetlerin ilan edilen Kanada üzerine yürüyüşleri çok geçmeden tavsadı ve iki tarafta York, Toronto ve Washington'a yapılan baskınlara ve etkili olan tek gemili fırkateyn eylemlerine rağmen hem karada hem denizde öbürüne zarar verebileceğini ama onu yenemeyeceğini gösterdi. Bu durum özellikle İngilizlere Amerika ile olan ticaretin önemini göstermiş ve Avrupa harekat alanında silahlı kuvvetlere şiddetle ihtiyaç varken deniz aşırı bölgelerde aynı anda büyük bir kara ve deniz gücü bulundurmanın zorluklarını ortaya koymuştur. Hindistan örneğinde olduğu gibi okyanus ötesi sömürgeler ve ticaret aynı anda hem İngiltere'nin güç konumunu pekiştiriyor hem de stratejik bir sıkıntı oluşturuyordu. Napolyon'un 1815 Mart'ından aynı yılın Haziran'ına kadar süren son savaşı kesinlikle bir yan gösteri değilse de Avrupa'daki büyük savaş yanında stratejik bir ayrıntıydı. Napolyon'un sürgünden aniden Fransa'ya geri dönüşü, savaş galipleri arasında Polonya, Saksonya ve öbür ülkelerin geleceğine ilişkin kavgaları kesiverdi ama ittifakı sarsmadı. Aceleyle toplanmış Fransız kuvvetleri Waterloo'da, Wellington ve Blücher tarafından yenilgiye uğratılmamış olsaydı bile, Belçika'ya doğru yönlendirilen öbür ordulara karşı nasıl direnebileceklerdi, daha da önemlisi, Fransa ekonomik açıdan bundan sonra uzun bir savaşa nasıl dayanabilirdi? Bunları düşünmek zordur. Bununla birlikte Napolyon'un atıldığı son serüven politik yönden önemliydi. İngiltere'nin Avrupa'daki konumunu pekiştirdi ve Fransa'nın ileride bir dizi güçlü tampon devletle sarılması gerektiği görüşüne kuvvet kazandırdı. Prusya'nın Jena'dan sonra toparlanmış olduğunu gösterdi ve böylece Doğu Avrupa'daki dengeleri yeniden ayarladı ve Viyana'daki tüm güçleri, güç dengesi ilkelerini içine alıp koruyan bir barış elde edebilmesi için geri kalan görüş ayrılıklarını unutmaya zorladı. 20 yıl boyunca hemen hemen kesintisiz süren savaşın ve 100 yılı hayli aşkın bir süre devam eden büyük güç, gerilim ve çatışmalarının ardından Avrupa devletler sistemi nihayet kabaca bir denge sağlayacak çizgiler doğrultusunda biçim buluyordu. 1815 tarihli son Viyana Anlaşması, bir zamanlar Prusyalıların önerdikleri gibi Fransa'yı parçalamamıştır. Ancak 18. Louis'nin ülkesinin çevresini toprak bütünlüğüne sahip güçlü devletlerle kuşatmıştır. Kuzeyde Hollanda Krallığı, güneydoğuda genişlemiş bir Sardunya, Piedmont Krallığı, Renanya'da Prusya, Barbonlara geri verilen İspanya ise toprak bütünlüğü açısından güçlerin güvencesi altındaydı. Daha doğuda da savaş galipleri arasındaki ateşli kavgalardan sonra güç dengesi düşüncesi uygulamaya konmuştu. Avusturya'nın karşı çıkması yüzünden Prusya'nın Saksonya'yı sahiplenmesine izin verilmedi. Prusya buna karşılık olarak Posen ve Renanya'dan toprak almayı kabul etti. Tıpkı elinde yalnızca Polonya'nın Galicia bölgesi kaldı diye Avusturya'ya İtalya'da ve Güneydoğu Almanya'nın bazı yerlerinde karşılık verilmesi gibi. Polonya topraklarından aslan payı talebine boyun eğilen Rusya bile 1815 yılının başlarında Saksonya'nın geleceği konusundaki zorlayıcı tutumuna bir İngiliz-Fransız-Avusturya ittifakının direnme tehdidi üzerine bir hali sarsılmış ve bir çatışma söz konusu olunca hızla geri adım atmıştır. Öyle görünüyordu ki artık hiçbir gücün Avrupa'nın geri kalan bölümü üzerinde Napolyon'un yaptığı gibi isteklerini zorla kabul ettirmesine izin verilmeyecekti. 1793-1815 arasında meydana gelen olaylar önde gelen devletlerin bencilliğini hiçbir biçimde azaltıp silememişti ama güç ve nüfuzun kabul edilebilir sınırlar içinde kalması ve zararların karşılıklı olarak ödenmesi biçimindeki çift yönlü ilke Avrupa egemenliğinin tek taraflı olarak ele geçirilmesinin artık mümkün olmadığı anlamını taşıyordu. Ufak çaptaki toprak değişikliklerinin bile Avrupa Anlaşması ortaklarının çoğunluğu tarafından onaylanması gerekecekti. Ancak bir Avrupa pentarşisi üzerine edilen onca söze rağmen, beş büyük gücün birbirleri karşısındaki konumlarının 1750'de hatta 1789'daki konumlarıyla aynı olmadığını hatırlatmak gerekir. Rusya genişlediği halde Napolyon'un devrilmesinden sonra kaba bir güç dengesinin var olduğunu söylemek yerinde olurdu. Öte yandan böyle bir denge, Denizlerde söz konusu değildi. İngilizler deniz gücünü neredeyse tekellerine almışlardı ve İngilizlerin denizdeki egemenliği aynı anda hem rakiplerine karşı kazandıkları ekonomik üstünlüğü pekiştiriyor hem de ondan destek alıyordu. Kimi zaman Hindistan örneğinde olduğu gibi bu durumda düzenli bir askeri yayılmacılık ve talan sonucunda ortaya çıktı. Öyle ki savaş bir kar arayışları etkileşim içinde Hindistan'ı 18. yüzyıl sonlarında tam bir İngiliz yörüngesi içine çekmişti. Bunun gibi devrim öncesi Fransız sömürge ticaretinin 1/4 gibi büyük bir bölümünü kendisinde toplayan Santo Domingo'nun ele geçirilmesi, İngiliz malları için önemli bir pazar ve İngilizlerin dışarıdan aldıkları malların yeniden ihracı için büyük bir kaynak oluşturmuştu. Dahası iş Kuzey Amerika, Batı Hint adaları, Latin Amerika, Hindistan ve doğudaki bu deniz aşırı pazarların Avrupa pazarlarından daha çabuk gelişmesiyle de kalmıyordu. Uzun taşıma mesafesi içinde yapılan bu tür ticaret, Londra'nın dünyanın yeni mali merkezi konumunu pekiştiren gemi taşımacılığı, mal alım satımı, deniz sigortası, senet ödemeleri ve bankacılık etkinlikleri açısından genellikle daha karlı oluyor, daha büyük bir itici güç sağlıyordu. İngiliz ekonomisinin 18. yüzyıldaki büyüme oranını ve dış ticaretin bu büyüme içindeki rolünü sorgulayan son yayınlara rağmen, gerçek şudur ki, deniz aşırı genişleme bu ülkenin rakiplerinin sahip olmadığı çok geniş bir zenginlik kaynağına, hiç kimsenin kendisiyle boy ölçüşemeyeceği bir biçimde ulaşmasını sağlamıştır. 1815'te Avrupa sömürgelerinin çoğunu denetim altında tutan, ticaret yollarına ve yeniden ihracat ticaretine egemen olan ve sanayileşme sürecinde öbür toplumları bir hayli geride bırakmış bulunan İngilizler, kişi başına gelir açısından da en zengin ulustular. Bunu izleyen 50 yıl içinde, bir sonraki bölümde de görüleceği gibi, İngiltere dünya ticaret yapısı içinde süper egemen ekonomi durumuna geldikçe İngilizler daha da zenginleşeceklerdi. Pitt ve Castlereagh'in yücelttikleri denge ilkesi Avrupa'daki toprak düzenlemeleri için geçerli bir ilkeydi, sömürgeler ve ticaret alanları için değil. 19. yüzyılın başlarındaki akıllı bir gözlemci için bütün bunların pek azı şaşırtıcı olabilirdi. Büyüklük taslamasına rağmen Napolyon bazen tehlikelerden etkilenmeyişi, denizlerdeki üstünlüğü, bankaları ve kredi sistemiyle İngiltere'yi saplantı haline getirmiş, onun yerle bir edilmesini çok istiyormuş gibi görünüyordu. Bu tür kıskançlık ve hoşnutsuzluk duyguları o kadar aşırı derecede olmasa da İngilizlerin dış dünyayı tekelleri altına aldıklarını gören İspanyollar, Hollandalılar ve başkaları arasında da kuşkusuz vardı. Büyük ordu ana yurdundan sürüldükten sonra ordusunun 1812'de batıya doğru ilerleyişini durdurmak isteyen Rus generali Kutuzov, Napolyon'un tümden yok edilmesinin akıllıca bir iş olduğundan kuşku duyarken, yalnız kendi adına değil, başkalarının hesabına da konuşuyor gibiydi. Çünkü onun yerini alacak olan Rusya ya da bir başka Avrupalı güç değil, zaten denizlerin hakimi olan bir güçtü. Onun kuracağı egemenlik ise çekilmez bir şey olurdu.